29. ayrım, sayfa 288. Bir gün kapıcıbaşı huzuruna çıkıp, "Sizi ziyaret etmek isteyen bir derviş var efendim," dedi. "İçeri alın," deyince kapıcıbaşının kendisini selamlayıp çıkmasıyla dervişin içeri girmesi bir oldu. Şaşırmıştı. Gelen Ömer Hayyam'dan başkası değildi. Biraz kilo almış, boyu da uzamıştı. Uzun kumral saçları omuzlarına dökülüyordu. Ela gözlü, kaytan bıyıklı, kısa sakallı bir gençti. "Ömer," diyerek sarılıp hasret giderdikten sonra, "Bu vakte kadar nerelerdeydin?" diye sordu. "Şurada, burada," diye cevap verdi Ömer. Gülümseyerek sesini alçaltıp, "Bir işin var mı?" dedi. "Hayır, artık bir işin var," diyerek onun koluna girip konuk evine doğru yürümüşlerdi. Anılarına dalıp gitmişken kapıcıbaşı huzuruna çıkıp, "Ömer Hayyam geldiler efendim," dedi. "İçeri alın." Kapıcıbaşı selam verip ayrılırken Ömer Hayyam da içeri girmişti. "İyi günler efendim," dedi. "İyi günler Ömer, şöyle otur," diyerek karşısındaki sedirde ona yer gösterdi. Ömer sedire geçip otururken kendisinin yüzündeki yorgunluk bulutlarını hemen fark etti. "Bir sorun mu var efendim?" "Bir değil, birçok sorun var," dedi Nizamül Mülk. "Sizi bu kadar üzen nedir?" Bu vefalı dostuna uzun uzun bakan baş vezir, "Hasan Sabbah'ı nasıl buluyorsun?" dedi. Ömer Hayyam onun endişelerini bildiğinden bu soruya şaşırmadı. "Aşk ve dostluk hakkındaki fikirlerini beğendim," dedi. "Haklısın, ben de beğendim. Onun bir süre Lubat Hoca'dan hukuk dersi aldığını duydum." "Ya öyle mi? Bak bunu bilmiyordum. Bizden önce miymiş yoksa sonra mı?" "Bizden önceymiş. Bir yıl kadar hocanın yanında kalmış." "Bunu sana kim söyledi?" "Müslim Deylemi'den duydum." "Deylemi'den duymuşsan o zaman doğrudur. Lübat Hoca ne durumdadır acaba?" dedi Ömer Hayyam. "Çok yaşlandığını söylüyorlar. Dergahına yetecek bir gelir bağlattım," dedi Nizamül Mülk. "Çok iyi yapmışsınız efendim." Başvezir Hasan Sabbah'ın ve taraftarlarının giderek büyümesini bir türlü unutamıyordu. Ömer Hayyam'a Hasan Sabbah hakkındaki ilk intiba ne oldu diye sordu. "Keskin bir zekaya ve müthiş bir ikna yeteneğine sahip," dedi Ömer. "Lübat Hoca'dan mantık ve hukuk usulü öğrendiği de belli oluyor." "Aynen öyle efendim." "Geçen gün halkasına katılırken bizi tanıdı mı dersin?" diye sordu başvezir. "Tanıdığını düşünüyorum. Bu kanıya nasıl vardın?" "Siz sultanların dostu olur mu?" dediğinizde "o sultanlar ve vezirler," diye söze başladı. "Öyle birisi kelimeleri rastgele kullanmaz." "Haklısın, çok yetenekli biri. Keşke yanımda olsaydı." "Karşınızda da değil ama." Başvezir Ömer'in gözlerine uzun uzun baktı. "Şimdilik değil ama ileride olacağı kaçınılmazdır," dedi. "Onun gizli bir düşman olduğuna ve mutlaka tutuklanması gerektiğine mi inanıyorsunuz?" diye sordu Ömer. "Onun gizli bir düşman olduğuna inanıyorum. Fakat tutuklatmayı henüz düşünmüyorum." "Neden efendim?" "Suçsuz yere tutuklarsak halkın gözünde kahramanlaştırırız. Onu öldürsek bile gönüllerdeki kahramanı öldürmek zor olur. Bu nedenle suç işlemesini bekleyeceğim." "Öyle birisi suç işler mi?" "İşlemek zorunda kalacak." "Bundan emin misiniz efendim?" Başvezir gözlerini kapayıp bir süre düşündükten sonra anlatmaya başladı. "Fatimi Sarayı'ndaki casuslarımızdan aldığım bilgilere göre yakında Mısır'ın bir iç savaşa sürükleneceği anlaşılıyor. O güne kadar sabretmemiz gerekecek." "Efendim, Bağdat Sarayı'ndan aldığımız istihbaratları da değerlendirmeliyiz," dedi Ömer Hayyam. "Geçen hafta istihbarat mektuplarını sana vermiştim. Okuyabildin mi?" diye sordu başvezir. "Evet. Görüşün ne?" "Efendim, Mısır Fatimi halifesinin size açıkça düşman olduğunu biliyoruz. Ama dost görünen Bağdat halifesi de gerçekte dostunuz değildir." "Peki bize dağıttığı gülücüklere ne dersin?" "Onlar sahtedir efendim." "Bu sahtekarlığın sebebi ne?" "Bildiğiniz gibi rahmetli Tuğrul Bey halifenin bir kısım siyasi yetkilerini sınırlandırmıştı. O günün koşullarında halife korkudan durumu kabul eder gibi görünmüş fakat eski gücüne kavuşmak için alttan alta çalışmaya da devam etmişti. Günümüze kadar gelen Abbasi halifelerin hiçbiri de bu düşünceden vazgeçmediler. Siyasi güçlerine yeniden kavuşmak için göze alamayacakları şey yoktur. Onlardan bize karşı bir hareket beklenir mi? Zamanı gelince. Büveyhoğulları ve Fatımiler Abbasilerin iki ezeli düşmanıdır. Bildiğiniz gibi Bağdat halifesi Büveyhoğullarının baskısına karşı Selçuklulara başvurmuş. Tuğrul Bey de gelip Büveyoğulları'nı yıkarak halifeyi baskıdan kurtarmıştı. Şimdi Bağdat halifesinin sizden beklentisi Fatimi devletini de yıkmanızdır. Ondan sonra sıra Selçukluların etkisizleştirilmesine gelecek. Demem o ki Mısır halifesi de Bağdat halifesi de Selçukluların dostu değil, dedi Ömer. Ne önerirsin? Konuyu büyük bir divanda tartışmayı. Senin şahsi fikrin ne? Ehli sünnet ve ehli şia arasında barış sağlamak istiyorsak, her iki halifenin de dini işler dışındaki tüm siyasi yetkilerini kaldırıp mezhepler üstü bir politika izlememiz gerekir. Peki, Bağdat halifesi gibi Mısır halifesinin de siyasi yetkilerini kaldırırsak nasıl bir tepki alırız sence? Bu işten nemalanan saray erkanı, bazı kumandanlar, toprak sahipleri ve güçlerini kaybeden din adamları dışında halktan bir tepki geleceğini düşünmüyorum. Onlar azınlık ama nitelikli azınlık. Orduyu kontrol edebiliyorlar. Din adamları da halkın nabzını tutuyor. Üstelik biz onlara karşı dış düşmanız. Bu durum tüm Mısır'ı birleştirir. Yapacağımız iki şey var. Biri, uygun bir zamanı kollayarak onları bir meydan muharebesinde yenip savaş hukukunu uygulamak, diğer ise onların tebliğ ve telkinlerine karşı tebliğ ve telkinle cevap vermek. Bunun için de Nizamiye Medresesi'ni Esher'le boy ölçüşecek duruma getirmek lazım. Bağdat'ta büyük bir alim olduğunu söylediler bana. Ömer Hayyam, kim? Diye merakla sordu. İmam Gazali, onun ününü ben de duymuştum. Gelir mi acaba? Mektup yazdım, olumlu cevap verdi. Bugünlerde gelebilir, inşallah. Sohbet, dini, siyasi ve askeri konuları aşıp sanata gelmişti. Vakit öğle biraz geçiyordu. Kapıcıbaşı içeri girerek, sofranız hazır efendim deyince, kalkıp ikinci kata çıktılar. Bölüm 19. Büyük Selçuklu Devleti'nin baş veziri, Nizamül Mülk, derin siyasi planlarla meşgulken, Hasan Sabbah da tebliğ ve telkinlerini aralıksız sürdürüyordu. Bir gün, Rey'e beklenmedik bir konuk geldi. Yanında 12 kişi vardı. Kendisini tanıyan yoktu. Gizemli konuk, zayıf saçı ve sakalı kırlaşmış, dost bakışlı, güven verici birine benziyordu. Orta boyluydu. Yaşı dersen 60 ya var ya yoktu. Kılık kıyafetinden, ilmiyeden olduğu kolayca anlaşılıyordu. Arkadaşlarıyla birlikte doğrudan Hasan Sabbah'ın ders verdiği medreseye giderek halkaya karışıp o günkü oturumların hepsine katıldılar. Bu tür oturumlarda ilmi makamı ne kadar olursa olsun posta oturup konuşana hoca derlerdi. Hasan Sabbah da yüzü kıbleye gelecek şekilde beyaz kuzu postuna diz çökmüş oturuyordu. Dinleyicilere ise mevki ve makamına bakılmaksızın talebe denirdi. Talebeler de birer kadife mindere oturmuş hocanın karşısında yarım ay oluşturmuşlardı. Halkaya herkes katılabilir, kimseye mevkisi, makamı ve dini inancı sorulmazdı. Hoca o gün dinleyenlerde hayranlık uyandırmıştı. Halkaya ve konuya hakimiyeti, derin bilgisi, ikna yeteneği ve etkili sözleriyle tasavvuftan fıkha, hadisten kelama talebelerin sorularına makul ve mantıklı cevaplar verip onları rahatlatmıştı. Gizemli konuk oturumun sonunda hocaya yaklaşarak, "Kutlarım sizi hocam. Siz bana anlattıklarından da mükemmelsiniz," dedi. "Sağ olun, asıl mükemmeliyet mükemmeli görmektir. Bu sözünüzü sevdim, tam size layık bir cevap." "Değerli konuğumuz, sözlerimde sevgiye layık ne buldular? Olması gerekeni, boş gururdan ve sahte alçak gönüllülükten uzak olanı. Bu size yeter mi?" "Yeter. Sevgili konuğumuzu tanımamızda bir sakınca var mı? Konuk olduğum belli oluyor mu?" "Evet." "Bunu nasıl anladın?" "Bakışlarınızdan." "Bakışlarım ne diyor ki?" "Ben konuğum," diyor. "Haklısınız, konuğum," dedikten sonra gözlerini Hasan Sabbah'ın iri simsiyah gözlerine dikip uzun uzun baktı. Birbirlerinin zihnini okumaya çalışıyorlardı sanki. Bir tür sözsüz iletişim kuruyor gibiydiler. "Kim olduğumu söyledim," dedi yabancı. "Evet, söylediniz. Anladınız mı?" "Anladığımı da anlamış olmalısınız." "Haklısınız, anladığınızı da anladım," dedi yabancı gülümseyerek. Talebelerden orta yaşlı, temiz giysili biri, "Saygıdeğer hocalarımız bizi bağışlasınlar, biz harfsiz, sözsüz ve işaretsiz konuşmayı anlayıp idrak edebilecek derinlikte değiliz. Değerli konuğumuz lütfedip kendilerini bizim anlayacağımız dille tanıtsalar mutluluğumuz ziyade olacak," dedi. Yabancı ona dönerek dostça ve yumuşak bir dille, "Ben İsmailiye'nin bölge baş naipi, Abdülmelik Attaş'ım dedi. Talebeler memnun olmuşlardı. Konuklarına hoş geldiniz, hoşnutluklar getirdiniz diyerek izin isteyip oradan ayrıldılar. Baş dahi ile tanışmak Hasan Sabbah'ı mutlu etmişti. 12 konuğunu evine götürüp 11 gün ağırladıktan sonra 12. gün baş dahi onu naipliğe atadı. Bu çok önemli bir makamdı. İmam ve baş dahi'den sonra hareketin 3. adamı olmuştu. Çok önemli hayalleri ve düşünceleri vardı. Getirildiği yeni makamın ona yapması gerekenleri yapmasına fırsat doğuracağına inanıyordu. Attaş onu öve öve bitiremiyordu. O gökte arayıp da yerde bulduğu insandı. Bir akşam yemeğinde ona "Çok yer gezdim. Bu makamın ismini ve ağırlığını senden başka kimsenin kaldırmayacağına kanaat getirdim." dedi. Hasan Sabbah bu sözlerden memnun olmuştu. Attaş iltifat etmiyordu. Diliyle söyledikleri, kalbiyle inandıklarıydı. "Sağ olun. Güveninizi boşa çıkarmayacağıma emin olabilirsiniz," dedi Hasan Sabbah. Attaş güven verici, kararlı bir sesle "Bundan eminim," dedi. "Naip olarak sizi burada küçük bir halkaya hoca olmaktan çok daha önemli işler bekliyor. Mısır'daki teşkilatımız bozulmuştur. Yeniden yapılandırılıp düzene sokulması gerekir. Bunun için yarından tezi yok, yola çıkmalısın. İsfahan, Azerbaycan ve Suriye üzerinden git. O bölgelerdeki teşkilatımızı yakından teftiş et. Ne gibi ihtiyaçları olduğunu sapta." Burada lafa karışan Hasan Sabbah, "Sizce oralarda olmayan ne?" diye sordu Attaş'a. "Serçeşme, bilgelik, iman ve ışık," dedikten sonra bir süre Hasan Sabbah'ın gözlerine baktı. "Senin parlak zekan, yüksek ilmin ve etkili nefesinle onlara ihtiyaç duyduklarını vereceğinden eminim," dedi. Bu güzel sözlerden hoşnut olan Hasan Sabbah sağ elini göğsüne bastırdı. "Bu can bu bedende olduğu sürece söylediklerinizin hepsini yapacağım." Attaş iyi bir atama yaptığını düşünüyordu. Genç naibi iş bitirici, tuttuğunu koparan biriydi. Hepsinden önemlisi imanı, ihlası ve özgüveni yüksekti. Ona sevgi dolu gözlerle bakarak "Merak etme, o can o bedende daha çok kalacak. Fazlasını bilmem ama 80'ini göreceksin," dedi. Hasan Sabbah o gün hazırlıklarını tamamlayıp veda etmek üzere Attaş'ın yanına gittiğinde Attaş ona "Yolun açık, nefesin güçlü, ömrün bereketli, işlerin asan olsun. Mısır'a vardığında Cemal Kaddumi'yi bul. Güvenilir bir dostumuzdur. Sana yemek, barınak ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olacaktır," dedikten sonra iki dost birbirlerine sarılarak veda edip ayrıldılar. Hasan Sabbah uzun bir yolculuk yaptı. İsfahan, Azerbaycan ve Suriye'de aylarca dolaşıp tanıtım ve tebliğlerini sürdürürken teşkilatı ve bölge insanlarını yakından tanıma fırsatını buldu. Aylar sonra Mısır'a geldiğinde görevini yapmanın huzuru içindeydi. Geldiğinin ilk günü Kaddumi'yi arayıp buldu. Kaddumi orta yaşlı, orta boylu, temiz giyimli, güler yüzlü biriydi. Sağ omzunu ara sıra önden yukarıya doğru daire çizercesine çevirirdi. İradesi dışında gelişen bu harekete kimileri tik diyordu. Hızlı konuşur, hızlı yürür, yürürken ayağını hep yan basardı. "Hoş geldiniz," diyerek yeni naibi evine götürüp bahçe içindeki 3 katlı köşkünün 3. katına onu ayırdı. Hasan Sabbah Mısır'da naip olarak 3 yıl kaldı. Bu süre içinde halife ile görüşmesine izin verilmedi ama halifenin maddi yardımı da her an kendisine ulaştırıldı. Kaddumi'nin insanlığına dise diyecek yoktu doğrusu. Onu rahat ettirmek için her zaman elinden gelenin en iyisini yaptı. O yıllarda Mısır Fatimi Devleti'nin siyasi durumu pek iyi sayılmazdı. Devletin güçlü yıllarında halifenin saygınlığı büyüktü. Halife ülkeyi yönetirken sivil idareciler ordu ve ilmiye olmak üzere 3 gruba dayanırdı. Ordu kumandan Emrül Ceyş'ten, ilmiye baş dahi'den, sivil yöneticiler ise vezirden sorulurdu. Devletin güçlü dönemlerinde halife bu grupların üstünde olur, egemenliği onlarla paylaşmazdı. Fakat son zamanlarda güçler arasında ciddi bir dengesizlik oluşmaya başladı. Halife Mustansır, ülkeyi yönetebilecek ve güçleri dengeleyecek bir irade gösterememişti. Halife olduğunda daha çocuktu. Ülkeyi Sudanlı bir zenci olan annesi Seyide Rasat yönetiyordu. Seyide güzel ve zeki bir kadındı ama temsil yeteneği zayıftı. Bulunduğu makamın hakkını layıkıyla veremedi ve birçok hata yaptı. Vezir Emrül Ceyş ve baş dahi üzerinde tam bir otorite sağlayamayınca kendisine zencilerden oluşan bir muhafız birliği kurdu. Seyyide, ülkedeki birlik ve beraberliği olduğu kadar halifenin gücünü ve saygınlığını da bu birliğe dayanarak sağlamayı düşünüyordu. İzlenilen siyaset, etkili ve yetkili güçleri birleştireceğine iyice ayırdı. Vezir, başdai ve Ebru'l-Ceyş halifeyi dinlemeyerek başına buyruk hareket etmeye başladılar. Devlet içinde devlet olmuşlardı sanki. Bu gidişatı beğenmeyen Mısırlı Türkler de ayrı bir güç olarak teşkilatlandılar. Seyyid-i Rasat ipin ucunu kaçırmış gibiydi. Kimseye söz geçiremiyordu. Kısa zamanda güçlenen Türklerin "Ben de varım" demesiyle Mısır'da her şey karmakarışık oldu. Türklerle zenciler arasında başlayan iktidar mücadelesi yıllarca devam ederken Halife Mustansır da annesinin gölgesinden kurtulup bağımsız bir kişilik geliştiremedi. Yine de 60 yıl gibi uzun bir süre iktidarda kaldı. Halifenin Nizar ve Mustalli adında iki oğlu vardı. Büyük oğlu Nizar'ı veliaht ilan etmişti. Küçük oğlu Mustalli ise Akka valisi ve Emrul Ceyş Bedrül Cemali'nin kızıyla evlenmişti. İhtiraslı bir komutan olan Bedrül Cemali, halifeye baskı yaparak Nizar'ı veliahtlıktan azlettirip kendi damadının veliaht olmasını istedi. Damadını daha kolay yönlendirebileceğini düşünüyordu. Sivil idarecilerle ordu ve ilmiye grupları arasındaki mücadele devleti de halkı da olumsuz etkilemişti. Selçuklular gibi güçlü bir dış tehdide karşı Mısır'daki bu bölünmüşlük olacak şey değildi. Asker ve sivil yöneticiler ülke topraklarını ele geçirmişti. İnsanlar yoksulluk içinde yaşıyordu. Vergiler halkın ödeme gücünün çok üstündeydi. Yoksul kitlelerin tek umudu Mehdi'nin gelip durumu düzelterek işleri yoluna koyacağına duydukları inançtı. Bu sıkıntılı günlerin birinde Akka tarafından güçlü bir ordunun Mısır'a doğru geldiği görüldü. Halk meraklanmıştı. Gelenin kim olduğunu düşünüp dururken onlara Mehdi'nin ordusu diyenler bile vardı. Ama gelen Mehdi değil, Bedrül Cemali'nin ta kendisiydi. Cemali askeri gücüne dayanarak Mısır'daki tüm grupları sindirip ülkede zorla düzeni sağladı. Halk gelenlerin Mehdi olmadığını anlamıştı. Çünkü Mehdi mutluluk, adalet, sulh, şifa ve bereket getirecekti. Oysa gelenler kan ve gözyaşı getirmişlerdi. Bedrül Cemali'nin kahhar gücüne rağmen Mısır'da içten içe bir kaynama vardı. Haksızlığa uğradığını düşünen Nizar, kardeşi Müstali'nin veliahtlığını tanımıyordu. Bu nedenle Cemali'ye karşı düzenleyeceği bir halk hareketiyle iktidarı ele geçirmek istiyor, güvenilir adamları aracılığıyla halkı gizliden gizliye teşkilatlandırmaya çalışıyordu. Hasan Sabbah bir ihtilal hazırlığının tam ortasında bulmuştu kendisini. Mısır'daki kötü gidişatı durdurmak için bu durumu fırsat olarak değerlendirip hareketin başına geçerken naiplik sıfatından dolayı kimse ona itiraz etmemişti. Hem onunla akli ve nakli konularda tartışacak güç o günün koşullarında kimsede yoktu. Naip, haklı olduklarına ve Cenab-ı Hakk'ın haklının yanında olduğuna inanıyordu. Bu nedenle tanıtım ve tebliğlerini hiç çekinmeden Nizar adına yapıyor, ateşli tutuklarıyla kitleleri kolayca etkiliyordu. Onun katılmasıyla Nizar'ın hareketi güçlenmişti ve güçlenmeye de devam ediyordu. Bedrül Cemali gelişmelerden huzursuzdu. Çalışma odasındaki sedirin üzerinde sırtını mindere yaslamış düşünüyordu. Kahire'deki gelişmeler onu sıkmaya başlamıştı. Kapı nöbetçisine Ahmet Tunusi'yi çağırmasını söyledi. Tunusi, iri yarı, pehlivan yapılı, cesur ve yetenekli bir savaşçıydı. Yaşı 40'ı geçiyordu. Haberi alır almaz hemen geldi ve saygıyla efendisini selamladı. Cemali ona hoş geldin diyerek oturması için karşısındaki sedirde yer gösterdi. Geçip yerine oturduktan sonra sizi dalgın görüyorum efendim dedi Cemali'ye. Cemali kaşlarını çattı. Gelişmeler canımı sıkıyor Ahmet. Olaylar gün geçtikçe büyüyor. Üzülmenize değmez efendim. Ne kadar büyüse de kontrolümüz altındadır. Bu dediklerine inanarak mı söylüyorsun? Kesinlikle efendim. Aralarındaki casuslarımız her gün düzenli bilgi getiriyorlar. Onların nefes alışlarını bile kontrol ediyoruz. Etkili önderlerinden 22 kişinin adları ve adresleri elimizdedir. İstediğimiz anda hepsini tutuklarız. Baş gidince gövde pek işe yaramaz. Bu arada naip ne durumdadır? Hareketin beyni odur. Halk üzerindeki nüfuzu çoktur. Olayların bu kadar yaygınlaşmasının en önemli nedeni onun telkin ve tebliğleridir. Harekete katılanlar çoğunlukla hangi kesimdendir? Geniş halk kesimiyle bir kısmı ulema ve ordudan kovulmuş eski askerler. Bizim ordudan kimse var mı? Hayır. Vezirin durumu nasıl? Vezir tarafsız görünmeye çalışıyor ama yumurta kapıya dayanınca güçlünün safına geçer. Güvenilmez diyorsun yani. Evet. Halife için ne söyleyebiliriz? O hiçbir şeyin farkında değil. Konuşmaları, sözleri bir tuhaf. Ne gibi? Deha ve delilik arasında salınıp duruyor sanki. Bazen öyle laflar ediyor ki insan şaşırıp kalıyor. Bazen de ipe sapa gelmez şeyler söylüyor. Ama Naib'in sözlerinden çok etkilendiği belli. Naip lafını duyunca Cemali kızdı. Naip'le görüşüyor mu? Dedi öfkeyle. Hayır efendim, buna izin vermiyoruz. Bizden önceki vezir de ona halifeyle görüşme yasağı koymuştu. Naip'in tekin biri olmadığını o da hissetmiş anlaşılan. Bence de. Peki onunla görüşmüyorsa konuşmalarından nasıl etkileniyor? Naip'e maaşını götüren iki Yemenli aradaki bağlantıyı sağlıyor. Bu çok kötü. Yarından tezi yok, Naip'in maaşı kesilsin. Efendim, buna hiç gerek yok. Birkaç gün içinde onu ve adamlarını tutuklayacağımız için bir daha maaş alamayacak. Şu an kendilerini sıkı takip ettiğimizi bilmiyorlar. Eğer maaşını kesersek şüphelenip kaçabilir. Şimdilik daldaki kuşu ürkütmeyelim. Bırakalım birkaç gün daha kalsın. O zamana kadar biz de gelen yeni haberleri değerlendirir ve karşı planımızı hazırlarız. 29. ayrımın sonu. Sayfa 301.